Merhaba değerli, anlatmak değil anlaşılmak isteyenler ve toplantılarda vakit kaybedenler. Trenden Bildiriyorum podcastinin 112. bölümüne hoş geldiniz. Bugün yine yoldayım. Çok değişen bir şey yok. Hayatımız yine yollarda devam ediyor ama havada biraz değişiklik var sanki. Özetle gerçekten çok soğuk. Çok soğuk yani. Kötü durumdayız mı? Yok yani, o kadar da abartmıyorum. Çok soğuk ama sevmediğimiz bir şey değil. En azından benim kendi adıma, Ankaralılar olarak biz severiz yani bu ayazı, soğuğu. Keşke hatta olsun, biraz da kar yağsın da karda falan böyle biraz takılalım. Bizim için kafi yani, güzel ve şu anda çok da fena gitmiyor durum. En azından mutluyuz bu konuda diyebilirim. Ama yani soğuk konusu şöyle, az önce bir arkadaşla beraber bir yerde sohbet ediyorduk, bir yerde oturuyorduk. Şöyle bir gaflette bulunduk. Yani içeri geçmeye de gerek yok. Yani ikimiz de sigara içmiyoruz, dışarıda durmamız gerektiren de bir şey yok. Ama ya oturmuşuz, kalkmayalım dedik ve biraz uzun sohbet etmişiz. Sonra kalktığımızda gerçekten çok üşümüşüz ve çok soğuktu. İşte yine o duruma geliyoruz. Yani bayağı soğuktu ve bir yandan da şöyle bir durum olmuş. Tren saatini kaçırmak üzereydim. Bayağı böyle koştur koştur eve gittim, evden eşyalar aldım. Trene gara yetiştim falan filan derken biraz da koşturmalı bir süreçti. Yani biraz evet, söylendiğim şeyler var sanırım. Ama söylenme modundayım gibi, ama yok yok. Ankara'dan, soğuğundan ve arkadaşlarımızla bu güzel sohbetleri yapmaktan çok mutluyum. Çok da keyifli. Tabii ki. Neyse, koltuğumuza yerleştik, zamanında yetiştik. Bir şekilde yine her zamanki yerimi aldım ve bugün yine bir şeyler seçtim. Yine birazcık yazı araştırdım, yine biraz kurcaladım ve sonrasında yine karşınıza güzel özenle seçilmiş bir yazıyla geldim. Bugün Sara Cordivano bize eşlik edecek, ya da daha doğrusu biz ona eşlik edeceğiz bilmiyorum. Ve onun kaleme aldığı How Great Leaders Communicate, yani Büyük Liderler Nasıl İletişim Kurar başlıklı yazıyı masaya yatıracağız. Sera, liderliğin sadece bir ünvan değil, aslında bir iletişim düğüm noktası olduğunu anlatıyor. Bazı insanların toplantılarda neden vakit kaybettiğini, bazılarının ise nasıl her kelimesiyle sistemde bir değişim oluşturduğunu 5 süper güç üzerinden açıklıyor. Yazının linkini bölüm açıklamasında bulabilirsiniz. Artık buna alıştınız. Zira 112. bölüme geldik ve artık bazı şeyleri konuşmaya çok da gerek yok diyelim. Medium'un güzel ortamında bu yazıyı bulabilirsiniz ve Sara Cordivano'nun diğer yazılarına da erişebilirsiniz. Hatta belirli anahtar kelimelerle aratarak bambaşka yazılara da ulaşabilirsiniz. Evet, biraz laf kalabalığıyla başladık ama hazırsanız bunların hepsini bir kenara bırakalım ve stratejik bir iletişimin anatomisini çıkarmaya doğru yola çıkalım diyeceğim ama biraz klişe bir durum oldu. Neyse, güzel liderlikle ilgili farklı bir bakış açısıyla yolumuza devam edelim. Yazımız ilk bölümümüzde az kelimeyle çok değer oluşturmak üzerine. Yazıda ilk olarak bizi Sera yüksek bilgi yoğunluğu kısa bir sürede veya az bir metinde çok miktarda ilgi ve yararlı bilgi sunmanız anlamına gelir diye karşılıyor. İnsanların dikkatine saygı duyarsanız vogue, yani öyle muğlak mesajlar ve yan hikayelerle dolu uzun monologların olduğu toplantılarda insanlar laptoplarını kapatır veya da açık bile olsa algılarını kapatır, ne olduğunu anlamadım diye düşünürler diyor. Diğer yandan güçlü bir lider sadece belki de bir 10 dakika konuşur, hani farazi konuşalım ama öz bir konuşma yapar. Şirketin nereye gittiğine dair net bir resim çizer, önemli sayıları ve riskleri paylaşır ve her şeyi şirketin değerlerine aslında dokundurur. Ya bu illa şirket olmak zorunda da değil, bir topluluk da olabilirsiniz, bir küçük grup da olabilirsiniz, bir dernek de olabilirsiniz ama önemli nokta neyin içinde olduğunuzu, neyle karşı karşıya olduğunuzu ve nereye doğru gittiğinizi görmek, bunu göstermesi, liderin buna dair en azından sizde bir farkındalık oluşturması. Buradaki fark karizma değil aslında, hazırlık, yapı ve değer katmayan kelimeleri çıkarma disiplini diye belirtmiş. Sara Cordivano'nun burada çok böyle kritik dokunduğu noktalar var. En önemli nokta, dikkat en pahalı para birimidir diyor. Eğer siz lider olarak veya bir marka olarak bir şekilde insanlarla iletişime geçmeye çalışan bir birey ya da bir kuruluş olarak bir insanın 10 dakikasını alıyorsanız, ona o 10 dakikanın karşılığını yoğunlaştırılmış bir değerle vermelisiniz. Bu daha önceki bazı bölümlerde de konuştuğumuz sadeleşme meselesiyle tam olarak uyuşan bir nokta. Bir reklamın, bir sunumun veya bir e-postanın başarısı içinde ne olduğu kadar içinde nelerin olmadığıyla ölçülür. Ve gereksiz sıfatları, içi boş motivasyon cümlelerini çıkardığınızda geriye kalan öz, sistemin geri kalanını harekete geçiren aslında yakıttır diyebiliriz. Ve sonuçta şunu da unutmayalım, insanlar sizi kelime sayınızla değil, onlara kattığınız netlik ile hatırlarlar. Akıllarında ne kaldığıyla, onlarda ne doğurduğunuzla hatırlarlar. İkinci bölüme gelirsek, mış gibi yapılan güncellemelere son diyor. Sera, güçlü iletişimciler bir şeyin muğlak olduğunu fark ettiklerinde konuşmayı durdurup eksik olanı isteyecek kadar da aslında cesurdurlar diyor. Her şey yolunda gibi. Böyle belirsiz ne olduğu da tam olarak anlaşılmayan, altında aslında nelerin yattığı da çok bilinmeyen iyimserliklerin geçmesine izin vermezler konuşmalarında. Asıl plana göre bugün neredeyiz? Mevcut riski daha somut terimlerle tanımlar mısın? Veya bundan sonra tam olarak ne olacak ve kim sorumlu diye sormaktan da çekinmezler. Ya da en azından bunları gündeme alırlar diyor. Bu kaba olmak zorunda değil. Sakin, meraklı ve saygılı olabilir de demiş. Sonuçta belirsizliği kabul etmediğinizde herkes için çıtayı yükseltirsiniz. İnsanlar artık size net olmayan bilgilerle gelmemeyi de öğrenirler diyor. Bu netlik konusu bence kıymetli. Bir yandan baktığımızda stratejik liderliğin aslında görevlerinden biridir filtre işi. Çoğu toplantı sırf ayıp olmasın diye kafa sallanarak biten ama kimsenin ne yapacağını pek de bilmediği bir tiyatro oyununa da benzer aslında. Maalesef böyle şeyler oluyor. Ya sonuçta biz de gidiyoruz geliyoruz işte bir yerlerle çalışma yapıyoruz, bir yerlerle iletişim halindeyiz, bir kurumun içerisine girip çıkıyoruz ve oralarda şöyle karşılaşıyoruz bu durumlarla. Gözlemliyoruz bazen. Orada mesela şey kıymetli, proje nasıl gidiyor arkadaşlar? Çalışmalar nasıl gidiyor sorusuna güzel gidiyor gibi bir cevap aldığınızda bu çok aslında kabul edilebilir bir cevap değil. Mantıksız da bir şey. Yani güzel kime göre, neye göre? Yani bunu kabul etmiyorum açıkçası çünkü güzel bir veri değil ya da bir kıstas değil. Herkes için bir karşılık değil, bir fact diye geçen hani İngilizce'de Türkçesi tam olarak olmasa da fact dediğimiz bir keskinlik içeren bir ifade değil. Güzel, kime göre güzel? Sana göre mi güzel, bana göre mi güzel? Bana göre güzel olanla sana göre güzel olan şey aynı güzel mi? Dedikerleme gibi oldu ama neyse takılmadım. Takılmadan söyleyebildim. Neyse yani Sera'nın dediği gibi belirsizliğe savaş açmak aslında ekibinize duyduğunuz saygıdır bir noktada da. Ve bir yandan da işinize duyduğunuz saygı. Onları net düşünmeye zorlamak onların gelişimini de sağlar. Ve bu önemli. Daha keskin, daha net, daha aslında altı dolu ifadelerle ilerlemek. Bunlar kıymetli çünkü genel geçer, daha yuvarlak ifadeler sizi belirsizliğe, belirsizlikle beraber de kendinizi belki de yani doğru değerlendirmemeye, süreci doğru aktaramamaya ve bir noktada da aslında süreci doğru analiz edememeye sebep olabiliyor. Eğer toplantıdan çıktığınızda kim neyi, ne zaman yapacak sorusunun cevabı kristal netliğinde değilse aslında o toplantı hiç yapılmamış, hatta yapılmış düşünülse de zarar olarak yazabileceğiniz bir nokta olabilir. Çünkü yapıldı diye düşünürken ve siz anlattığınızı düşünürken karşıdakiler de yapıldı ama biz anlamadık diye belki düşünürken bu sefer kimin ne yapacağı belli değil. Siz iş bekliyorsunuz. Lider olarak bir takım lideri olarak, ekip lideri olarak bir öncü olarak arka tarafta bir şeylerin devam ettiğini düşünüyorsunuz. Ama karşıdaki insanlar da belki çekindiklerinden belki tam olarak olayı doğru algılayamadıklarından işlerini sorumluluklarını yarım yamalak yapıyor. Bu da tabii doğal olarak kötü bir çıktıya dönüş. Bu da çok istediğimiz bir şey değil. Yani demeyiz de böyle bir şey zaten. Üçüncü bölüme geldiğimizde odadaki noktaları birleştirmek. Buna benzer tabirleri çok farklı konuşmalardan duymuşsunuzdur. Ki yazar da Sera da bununla ilgili güzel bazı yaklaşımlar sunuyor. Sera, sentez bilgiyi insanlar, ekipler ve konular arasında birbirine bağlama yeteneğidir diye belirtmiş. Aslında sentezi birbirleriyle bir şeyleri bağlamak olarak tanımlıyor. Güzel de bir tanımlama aslında. Ve devamında elimizde 10 farklı sorun var. Yerine 10 farklı yerde karşımıza çıkan 2 ana örüntü ya da hani ne dersek var diyebilmektir diyor. İK bağlılığın düştüğünü, mühendislik hataların arttığını, müşteri başarısı yani işte bu customer success birimi ise şikayetlerin çoğaldığını söylüyorsa güçlü bir lider der ki aslında tek bir sorunun farklı yüzlerini görüyoruz. Ekiplerimiz çok fazla yorulmuş ve reaktif moda geçmiş olabilir. Bunu bir düşünelim diyor. Bu sentez anı insanların yalnız olmadıklarını hissetmelerini sağlar ve o da kişisel suçlamadan sistem düşüncesine kaydırır diyor. Sentez demek bir liderin en büyük stratejik kaldırıcıdır, lever'ıdır diyebiliriz. Yani yazıdır lever olarak özellikle belirtiyor. Kaldırıcıdır diyebiliriz. Her departman kendi deliğinden bakarken lider tepeden bakar ve o noktaları birleştirir. Bu tıpkı bir markanın pazar araştırması, müşteri şikayetleri ve rakip analizini alıp bunlardan tek bir içgörü çıkarması gibidir. Eğer sentez yeteneğiniz yoksa sorunları teker teker çözmeye çalışırken bu olursunuz. Ama o yatan alt problemi yani altta yatan problemi isimlendirdiğinizde tek bir hamleyle 10 farklı sorunu belki de birden çözme şansına sahip olursunuz. Sentez dediğimiz şey işte kaosun içindeki anlamı bulup ekibin önüne koymaktır. Bir noktada da böyle bakmak gerekiyor. Dördüncü bölümde ise stratejik sessizliği dinlemeyi bir araç olarak kullanmak diye özetleyebiliriz. Yazıda birçok lider her sessizliği, fikirleri, rehberliği veya çözümleriyle doldurma baskısı hisseder. Ancak bunu istenmeyen etkisi de söz konusu olabilir. Odadaki tüm havayı tüketmemiz de aslında bu noktada söz konusu oluyor diyor yazıda. En önemli perspektifin her zaman sizinki olduğu mesajını verirsiniz diyor yazar bu noktada. Stratejik sessizlik ise farklıdır diyor. Bir soru sorup insanların cevap vermeden önce düşünmelerine zaman tanımak demektir. Birisi zor bir şey paylaştığında hemen onu yumuşatmak için atlamamak, o ağırlığın odada birkaç saniye yer kaplamasını, oralarda var olmasını izin vermek önemlidir diyor. Bu seçimler güven inşa eder. İnsanlar sizin onları hemen bölmeyeceğinizi gördüklerinde cilalanmamış fikirlerini ve gerçek endişelerini paylaşmaya daha istekli olurlar diye de belirtmiş yazar. Şimdi bizde şey vardır ya, sükut altındır sözünün. Aslında profesyonel dünyadaki karşılığı gibi de düşünebiliriz bunu. Stratejik sessizlik pasif bir bekleyiş değil, odadaki diğer zihinlere yer açma eylemidir diye bakmak gerekiyor diyor yazar. Sonuçta bir lider her boşluğu doldurduğunda ekibi zihinsel tembelliğe de itebilir. Bu da önemli bir nokta. Nasıl olsa lider çözer, nasıl olsa o konuşur diye düşünebilirler. 110. bölümde can sıkıntısından ve boşluktan doğan üretkenliği konuşmuştuk hatırlarsanız. İşte toplantıdaki o sessizlik anı, o üretkenliğin tetiklendiği an diyebiliriz. Canları sıkıldıkça üretkenliği tetiklenebilir. O birkaç saniyelik rahatsız edici sessizlikten genellikle en dürüst itiraflar ve en parlak fikirler çıkar diye de ekliyor aslında yazıda. Sonuçta konuşarak değil, alan açarak yönetmek gerçek otoritenin de bir göstergesi diye kabul etmemiz lazım. Bu önemli bir nokta. Yani insanlara alan açmak, sorumluluk vermek ve onların bazı şeyleri çözmesi için de fırsat sunmak. Bunlar önemli noktalar. Şöyle genel olarak baktığımızda ise yavaştan toparlarken de Sarah Cordovano bize 5 süper güçten bahsetmiş ve bunlarla bize şunu söylüyor. İletişim işinizin yanında yaptığınız bir şey değil, işinizin ta kendisidir. Hele yöneticisiniz. George Bernard Shaw'un meşhur bir sözünü alıntılamış Sera. İletişimdeki en büyük sorun gerçekleştiği illüzyonudur. Bu önemli bir söz. Yani iletişimin gerçekleştiğini zannetmemizle başlayan büyük bir sorun silsilesi. Ya sadece bir e-posta atmış olmak veya bir toplantıyı organize etmiş olmak iletişimin gerçekleştiği anlamına gelmez. Eğer o iletişimin sonunda zihinler hizalanmadıysa, senkronize olmadıysa, riskler isimlendirilmediyse ve aksiyonlar netleştirilmediyse sadece gürültü yapmışsınızdır. Hayırlı olsun. Liderlik pozisyonundaysanız veya markanızı bir lider gibi konumlandırmak istiyorsanız, bir ekibin içerisinde ekibe katkı sunacak, biraz da öne çıkıp ekibe yön verecek taraftaysanız ve bunu da istiyorsanız bu 5 maddeye bir checklist olarak, kontrol listesi olarak bakın. Kelimelerim ne kadar yoğun? Belirsizliğe izin veriyor muyum? Noktaları birleştiriyor muyum? Neden diye sormayı biliyor muyum? Ve en önemlisi dinlemek için sessizliği kullanıyor muyum? Yani alan açıyor muyum? Sonuçta iyi bir iletişim domino etkisi de oluşturuyor. Siz netleştikçe etrafınız netleşiyor. Siz dürüstçe neden diye sordukça Hata yapmaktan korkmayan ama çözüm odaklı bir kültür de inşa etmiş oluyorsunuz. Bu önemli bir yaklaşım ve bence aslında çok konuştuğumuz o liderlik, liderlik, liderlik her yerde mesela leadership ya yeah, you know falan filan böyle şovlarla falan devam eden o liderlik mevzusu. O kadar da böyle önde bir şeylerde, tepelerde şöyle yapmak bilmem ne yapmaklarla değil de bir şeyleri yapmamakla daha ilgili gibi geliyor bana. O yüzden biraz üzerine düşünmek gerekiyor. Bugün trenden inerken yanınıza alacağınız en önemli şey şu olsun. Bir sonraki toplantınızda hemen konuşmaya başlamayın. Önce bir dinleyin, sonra sentezleyin ve sadece değer katan kelimeleri seçin. Ve bir şeyleri de kristalleştirmeye özen gösterin. Kristal netliğinde, keskinliğinde olan gündemler, toplantılar sonrasında ortaya çıkan yani böyle gündemler aslında en önemli, en net ve aslında belki o toplantıyı en değerli kılan unsur. O yüzden ne kadar çok kristallerle insanlar çıkarsa o toplantıdan, o kadar verimli ve doğru bir iş yapmış oluyorsunuz lider olarak. Neyse, trenimiz İstanbul'a doğru hızla ilerliyor. Arada patır kütür şeyler olsa da yolumuza devam ediyoruz. Yolculuk bu. Her an her şeye hazır olmak gerekiyor. Biz akıştayız. Karşımıza ne çıkarsa artık. Neyse, bir sonraki bölümde yepyeni bir durakta buluşmak üzere. Kendinize dikkat edin ve kelimelerinize sahip çıkın. Ama en çok sessizliğin gücüne inanın. Hoşça kalın.